Ayrım 31.
Türk milliyetçiliğinden söz eden ve yabancı müdahalesini reddeden yayınlar yapıyordu ama bu yayınlar Türkiye'de Avrupa devletlerinin diplomatik temsilcilerinin postaları kanalıyla dağıtılıyordu. AGE sayfa 49. 1907'de Paris'te yapılan 2. Jön Türk Kongresi'ne Ermeni Taşnak Partisi de katılıyor. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 10. cilt sayfa 6114 ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kendine rakip gören Mısır hidivleri çıkarlarına uygun düştüğü sürece Jön Türklerle ilişki kuruyor, onlara yardım ediyordu. The Genesis, Profesör Şerif Mardin, sayfa 28-63. Jön Türk yayınlarında durumdan hoşnutsuzluk ve sürekli şikayet hemen göze çarpan özelliklerdir. Türk toplumu ve gelişimi yeterince bilinmemektedir. Bilgisizlik, topluma verilecek yön konusunda uygulanabilir, özgün bir yöntemin bulunamamasına yol açar. Özgüvensizlik yaratan bilinçsizlik, insanları ister istemez güçlü olan batıya bağlanmaya götürür. Batıya bağlanmanın ise ülke için hiçbir olumlu getirisi olmaz. Her gelen gün gideni aratır. Ülke, herkesin gözü önünde parçalanmaya doğru gitmektedir. Jön Türk yayınlarının ağlama duvarına dönüşmesi bu gidişin doğal sonucudur. Halktan kopukluk ve eylemsizlik kendine güveni yok eden genel bir hastalık halinde direnme gücünü ve gelecek umutlarını bitirmektedir. Devleti kurtarmak için yola çıkan bir zamanların kararlı düzen karşıtları giderek kaderlerine razı, etkisiz varlıklara dönüşecektir. Yabancı devlet etkisine girmeyerek kendilerini koruyabilenler ise ülke için gerçekten kaygı duyarak Jön Türk gazetelerine inleme dolu yazılar yazarlar. 1902'de yayımlanan Şurayı Ümmet gazetesinde şunlar söyleniyordu. Ölüyoruz. Ölüme doğru yuvarlanıyoruz. Bunun nedenini araştırmadık. Yalnız ağıtlarla zaman geçirdik. Ülkeyi kurtarma ve vatanın özgürlüğü için acıklı sözler söyledik. Ancak bunların hepsi bir zorbanın zulmüyle vatanın battığını anlatmakla sınırlı kaldı. İstikbal hazırlıkları Şurayı Ümmet 24.04.1902 sayfa 3. AK Profesör Şerif Mardin Jön Türklerin Siyasi Fikirleri İletişim Yayınları 9. baskı 2002 sayfa 189. Yakınma edebiyatı öncekilerden farklı nitelikte olmalarına ve eyleme girişmekten çekinmemelerine karşın İttihat Terakki Jön Türklerinde de varlığını sürdürür. İşin ilginç yanı, İttihatçılar iktidarı ele geçirmiş, devleti yönetir duruma gelmişlerdi. Örgütlenme yetenekleri, ülkeye bağlılıkları ve atılganlıkları yüksek olan bu insanlar, bilgi ve bilinç eksikliği nedeniyle iktidar gücünün nasıl kullanılacağını bilmiyorlar. Onu dolaylı olarak elde tutuyorlar ama yine de şikayet edebiliyorlardı. Atatürk'ün iddiacılardan belirgin farklılığı amaç belirleme, mücadeleye hazırlanma ve kararlılık konusunda da ortaya çıkar. Onun Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine getirdiği en büyük yenilik bilgi ve bilince dayanarak geleceği planlamak ve bu planı örgütlü bir halk hareketine dönüştürmekte gösterdiği beceridir. Atatürk, bilinçli ve kararlı devrimci anlayışıyla girişilen örgütlü halk hareketlerinde şikayet ve yakınmanın yeri olmadığını ortaya koymuştur. Giriştiği eylemde halka güvenmiş, çaresiz yakınmaya hiçbir aşamada asla izin vermemiştir. Jön Türk hareketi içinde yer alanların çoğunluğu, ülke yararı için mücadele ettiğine inanan aydınlardı. Özellikle başlangıçta tek kaygıları, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını önlemek ve devletin varlığını sürdürmekti. Ancak bunun başarmanın gerçekçi yolunu bilmiyorlardı. İstekleri ve bilinçleri arasındaki çelişki, Batı'nın niteliğini bir türlü çözemedikleri gücü ile birleşince, çaresiz bir yılgınlığa sürükleniyorlar ve Batı ile bütünleşmekten, ona bağlanmaktan başka çarelerinin olmadığına inanıyorlardı. Devletin, Batı gibi büyük bir devin hemen yanında ve ona rağmen ayakta kalamayacağını söylüyorlar. Bu yaklaşım onları koşulsuz teslimiyetçiliğe götürüyordu. Biz adam olmayız, çok geriyiz, Batı'ya dayanmadan yaşayamayız anlayışı aydınlarda yerleşik düşünce biçimi haline geliyor ve oradan toplumun değişik kesimlerine yayılıyordu. Jön Türkler özellikle 20. yüzyıl başlarında bilinç yoluyla göremedikleri kimi gerçekleri yaşayarak öğrendiler. El yordamıyla da olsa imparatorluğun bütünleşmek istenilen Batı tarafından yıkılmakta olduğunu artık görmeye başlamışlardı. Batı karşıtı söylemler ve Türk milliyetçiliği, acılı olaylar ve toprak yitikleri yaşanan bu dönemde ortaya çıktı. Ancak yine bilinç eksikliğinin yol açtığı bir başka yanlışa düşüldü. Bir bütün halinde ve soyut bir kavram olarak Batı'dan yana olmak yerine bu kez emperyalist bir çatışmaya hazırlanan büyük devletler arasında seçim arayışına gidilerek bu devletlerden birine yanaşılması gerektiği söylendi. Avrupalı devlerin neyi paylaşamadıklarını ve çatışmalarının ana nedeninin ne olduğunu bilmiyorlardı. Sömürgecilik ve kapitalist emperyalizm ekonomik ve tarihsel dayanaklarıyla incelenmemiş, uluslararası ilişkilerin yaşanmakta olan düzeyi kavranamamıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Fırkası. İstanbul Askeri Tıbbiye öğrencilerinden 5 kişi, Ohrili İbrahim Temo, Arap Kirli Abdullah Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sukuti, Kafkasyalı Mehmet Reşit, Bakülü Hüseyinzade Ali, 1889'da bir araya gelerek İttihadı Osmani, Osmanlı Birliği adlı bir örgüt kurdular. İmparatorluğun dağılmasına engel olma amacıyla kimseyi beklemeden kendi aralarında örgütleniyorlardı. Bu işin başını çekenler askeri tıbbiye, harbiye, mülki öğrencileri ve kurmay okulunun genç subaylarıydı. Bunlar milliyetçi arayışların ve gizli örgütlenmenin tüm risklerini göze alıyor ve sert bir mücadeleye hazırlanıyorlardı. İttihadı Osmani o dönemde örgütlenme girişimlerinden yalnızca biriydi. Ancak bu örgüt birçok değişim süreçlerinden geçerek büyüyüp kalıcılaşılacak ve İttihat ve Terakki adını alarak Türkiye'nin kaderine yön veren bir örgüt haline gelecektir. İttihadı Osmani'yi kuranlar aynı yıl Paris'teki Jön Türklerin önderi Ahmet Rıza ile ilişkiye geçtiler ve örgütün adını Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirdiler. İmparatorluğun kurtarılması için istibdadın kaldırılması ve hala her derde deva görülen milli mücadelede ittihatçılık Erik Jean Jurner, Bağlam Yayınları 2. Basım 1995 sayfa 41. 1876 anayasasıyla meclise işlerlik kazandırılması gerektiğine inanıyorlardı. İstanbul'da ortaya çıkan yeni muhalefet dalgası yurt içinde Abdülhamit karşıtlığını yaygınlaştırırken, yurt dışında küçük bir sürgün grubu olarak kalan ve yok olma sürecine giren Jön Türk hareketini de canlandırmıştı. Sonraki birkaç yıl içinde örgüt başka girişimleri içine almaya ve büyümeye başladı. Başka okullarda da gizli hücreler kuruldu, değişik kesimlerden üye alındı. 20. yüzyıl başından 1. Dünya Savaşı sonuna dek Türkiye'nin en etkin örgütü olan İttihat ve Terakki Cemiyeti Partisi bu örgütün devamı olarak ve böyle bir süreç sonunda oluştu. İttihadı Osmani İstanbul'da kuruldu ancak başlangıçta daha çok yurt dışında örgütlendi. Bir merkez gibi çalışan Paris'teki şubeden başka Cenevre, Kahire, Rumeli ve Kafkasya şubeleri açıldı. Kuruluş aşamasının heyecanı yerini kısa bir süre sonra gizli örgütlenmenin ve ağır sürgün koşullarının sert gerçeklerine bıraktı. Gücünü halktan alamayan örgüt, ilk 5 yıl büyümek bir yana başlangıçtaki gücünü bile koruyamadı ve az sayıdaki üyesini de yitirmeye başladı. Ancak 1894'ten sonra o günlerde yayılan Ermeni eylemlerine tepki olarak örgüt büyümeye giderek daha çok asker ve memur üye olmaya başladı. Kazım Karabekir'in verdiği bilgilere göre Paris'te Ahmet Rıza ve birkaç gençle yalnız kalan örgütün üye sayısı İstanbul'daki katılımlarla 1893'te 900'e, 1896'da ise 18.000'e ulaşmıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Kazım Karabekir Emre Yayınları 2. Baskı 1995 sayfa 486-466. Yönetimi ele geçirmek için yeterince güçlendiğine inanan örgüt 1896'da bir hükümet darbesi yapmaya karar verdi. Ancak darbe yapılacağı günden bir gün önce Abdülhamit'e ihbar edildi. Young Turks, Ernest Edmondson Ramsar, Prelude to the Revolution 1908, New York 1970, A.K. Erik Jean Jurner, Milli Mücadelede İttihatçılık, Bağlam Yayınları 2. Basım 1995 sayfa 42. Darbecilerin çoğu tutuklandı ve sürgüne gönderildi. 1896 yılındaki yargılamalar, cezalar ve sürgünler bu denli sert bir mücadeleye hazır olmayan örgütü önemli oranda dağıttı. 1897'ye getirilen ve ceza alanlarla birlikte kaçanları da kapsayan af, örgütün ülke içindeki birimlerini tümüyle çökerttiği gibi yurt dışındaki yapılanmaları da neredeyse yok olma noktasına getirdi. Abdülhamit, tüfekçibaşı Ahmet Celalettin Paşa'yı Paris'e göndererek mücadeleyi bırakan örgüt üyelerine para ve devlet görevleri önerdi. Bu öneriye örgüt önderi Mizancı Murat başta olmak üzere çok sayıda üye olumlu yanıt verdi ve mücadeleyi bırakarak İstanbul'a geri döndü. Milli mücadelede iddiatçılık, Eric Jean Jurner, Bağlam Yayınları 2. Basım 1995 sayfa 43. Örgütü canlandırmak üzere 1902 yılında Paris'te bir kongre düzenlendi. 1. Osmanlı Liberaller Kongresi adı verilen bu kongre, Fransız hükümeti yetkilisi Lefebvre Pontalis'in evinde toplanan ve Prens Sabahattin, Ali Haydar Mithat, Kaymakam İsmail, Rum temsilci Mazuros, Ermeni temsilci Sisliyan'dan oluşan bir girişimci kurul tarafından düzenledi. Kongrede Abdülhamit'i devirmek, bunun için ordunun harekete katılmasını sağlamak ve yabancı devletlerin müdahalesini kabul etmek. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 15. cilt sayfa 8948 gibi kararlar alındı. Yabancı devlet müdahalesini kabul eden karar, örgütsel canlanmayı değil, yeni bir ayrışmayı gündeme getirdi. Ahmet Rıza başta olmak üzere örgütün ilk kurucuları bu kararı kongreye kabul ettiren Prens Sabahattincilerden ayrıldılar. Yabancı müdahalesini kabul edenler, teşebbüsü şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'ni kabul etmeyenler, Terakki ve İhtiyat Cemiyeti'ni kurarak yollarını birbirlerinden ayırdılar. 1906 yılında Selanik'te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adında yeni bir örgüt kuruldu. Bu örgüt, mücadele anlayışı, örgütlenme biçimi ve göze aldığı eylemlerin niteliği bakımından öncekilere hiç benzemiyordu. Çünkü kurucular ve üyeler artık öğrenciler değil, büyük bir çoğunlukla ordudaki subaylardı. Selanik Askeri Rüştiyesi Müdürü Yerbay Tahir, Binbaşı Nakiyettin Yücekök, Kurmay Yüzbaşı Edip Servet Tör, Yüzbaşı Kazım Nami Duru, Yüzbaşı Ömer Naci, Yüzbaşı İsmail Can Polat, Yüzbaşı Hakkı Baha, Selanik Posta İdaresi Başkatibi Mehmet Talat Paşa, Rahmi Aslan, Mithat Şükrü Bileda örgütün kurucularıydılar. AGE 10. cilt sayfa 5992. Paris'teki Terakki ve İhtiyat Cemiyeti yeni örgütle hemen ilişkiye geçerek Doktor Nazım Bey'i gizlice Selanik'e gönderdi. Görüşmeler olumlu sonuç verdi ve iki örgüt Osmanlı Terakki ve İhtiyat Cemiyeti adı altında birleştiler. Bu örgütün ilk birleşme girişimi ve ilk isim değişikliğiydi. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra bu kez Sabahattinci Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti ile birleşmeye gidildi ve İhtiyat ve Terakki Cemiyeti adı alındı. Son birleşme kalıcı olmadı ama alınan ad bir daha değiştirilmedi. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile başlayan yeni girişim, gizliliğe önem veren ve katı kuralları olan savaşkan bir örgüt ortaya çıkardı. Gizliliğe o denli önem veriliyordu ki, kurucuların adları meşrutiyet ilan edilip iktidara gelindikten sonra bile açıklanmadı. Üye seçiminde çok dikkatli davranılıyor, kurallara bağlanmış törenlerle kabul edilen üyeler, yeminlerine ve sorumluluklarına sonuna dek sadık kalıyordu. Güvenilir rehber üyelerce önerilen üye adayları yemin kurulu tahlif heyeti önünde örgüt yemini ederdi. Kurul başkanı önce örgütün amaçlarını, üyelik yükümlülüklerini anlatır, daha sonra genel merkez, merkezi umuminin hazırlamış olduğu tek tip yemini okurdu. Aday üye, inandığı dinin kutsal kitabı, hançer ve tabanca üzerine el basarak yemini yinelerdi. Yeminde, Osmanlı ülkesinin birliği ve ilerlemesi için çalışılacağı, örgütün belirlediği her türlü yöntem ve kurala uyulacağı, örgüt sırlarının hiçbir koşulda hiç kimseye açıklanmayacağı belirtiliyor, namus sözü veriliyordu. Gizliliğe ve örgüte bağlılığa verilen önem yeminde şu sözlerle dile getiriliyordu. Hükümet yetkililerinin pençeyi zulmüne düşüp tutuklansam, etlerimi kemiklerimden ayıran bir işkenceye uğrasam bile, örgütün sırlarını ve üyelerinin adlarını açıklamayacağıma yemin ederim. Örgüt üyelerinden biri herhangi bir felakete uğrarsa, kendisine ve ailesine elimden geldiği kadar, para dahil, her biçimde yardımda kusur etmeyeceğim. Eğer namus sözü vererek yükümlendiğim yeminime ihanet edecek olursam, ihanet edenleri takip için örgütün görevlendirdiği yetkililerin uygulayacağı ölüm cezasına karşı kanımı şimdiden helal ederim. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, 2. baskı 1995, sayfa 518-519. Örgüt, özellikle askeri amaçlı özel görevleri yerine getirmek için fedai adını verdiği birimler oluşturmuştu. En güvenilir ve inanmış üyelerden oluşan bu birimler, silahlı şiddet dahil her türlü yöntemi içeren eylemler gerçekleştirmişlerdir. Fedailer, eylem sırasında ölürse, yeminde verilen söz yerine getirilir ve ailelerinin bakımı üstlenilirdi. Örgütün emir ve amaçlarına aykırı davranan üyeler için merkez kurulları yargılama yapar ve suçlu bulunması durumunda üye cezalandırılırdı. Örgütte o denli güçlü bir sıkı düzen, disiplin sağlanmıştı ki, Abdülhamit'in çok iyi çalışan gizli polis, hafiye örgütüyle bu sıkı düzen aracılığıyla baş edilebilmişti. İttihat ve Terakki'nin öne çıkan bir başka özelliği masonculukla olan ilişkileridir. İmparatorluğun batıya bağlanmasıyla orantılı olarak artan masonculuk, Jön Türkler özellikle de İttihatçılar arasında oldukça yaygındı. İngiliz, Fransız ve Almanların kurduğu mason örgütleri mali ya da siyasi gücü yüksek Osmanlı uyruklarına yönelmiş, kurduğu ilişkiler ağıyla geniş bir işbirlikçiler kitlesi yaratmayı başarmıştı. Masonlar, devletin dağılmaması için bir şeyler yapmaya çalışan Abdülhamit'e her zaman karşı çıkarak Genç Türk hareketini desteklemişlerdir. Birinci Meşrutiyet'in mimarı Mithat Paşa ve Mason Padişah 5. Mehmet'i tahta geçirmek için darbe yapmaya kalkan Ali Suavi masondu. İttihat ve Terakki ağırlıklı olarak imparatorluğun en gelişkin yöresi olan Selanik çevresinde örgütlenmişti. Aynı yörede masonlar da çok iyi örgütlenmişlerdi. İttihat ve Terakki yöneticileri masonlarla geliştirecekleri işbirliği aracılığıyla onların gizli örgütlenme yöntemlerinden yararlanacaklarına ve bu yolla kendilerini Abdülhamit'e karşı koruyabileceklerine inanıyorlardı. Celal Bayar bu yaklaşımı anılarında Abdülhamit'in hafiyelerinin nüfuz edemediği mason locaları, İhtilalciler için nispeten daha emin bir yer sayılırdı. Ayrıca onlar bu yolla Avrupa'daki arkadaşları Jön Türklerle haberleşme imkanını da elde ederdi diye açıklar. Türk Direniş ve Devrimleri Profesör Çetin Yetkin Otopsi Yayınları 2. Cilt 2003 sayfa 713. İttihat ve Terakki yöneticilerinden Talat Paşa, Kazım Paşa, Mithat Şükrü Bileda, Binbaşı Naki Bey Yücekök, Manyas Saadet Tevfik, Drama Jandarma Komutanı Hüseyin Muhittin, Makedonya Locası'nın, Cemal Paşa, Faik Süleyman Paşa, İsmail Can Bolat, Mustafa Doğan, Kolağası Doktor Faik Mustafa ise Veritas Locası'nın üyeleriydiler. Selanik Milletvekili Musevi Emanuel Karasu bu locanın büyük üstadıydı. AGE sayfa 713-714. 20. yüzyıl başlarında Araplarla İttihat ve Terakki'nin ilişkilerini inceleyen Büyük Britanya Dış İlişkiler Dairesi, Arap liderlerin iddiaçılara iki nedenle güvenmediğini ileri sürer. İngiliz belgelerine göre bu iki neden, İttihat ve Terakki liderlerinin tümünün ayrımsız parmason olması ve Selanik dönmelerinin İttihat ve Terakki cemiyetiyle bütünleşmesiydi. Büyük Britanya Dış İlişkiler Dairesi Handbooks No. 96 AB sayfa 67 ve 18 AK Zen Nezen Türk-Arap İlişkileri Gelenek Yayınları İstanbul 2003 sayfa 81 R.W. Seton Watson adlı araştırmacılar, İttihat ve Terakki yöneticilerinin yalnızca masonculukla olan ilişkileri değil, etnik kökenleri konusunda da görüşler ileri sürerek şu saptamayı yaparlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne ilişkin başlıca gerçek, onun Türk ve Müslüman olmayan karakteridir. En başından beri gerçek liderleri arasında safkan Türk zor bulunur. Enver ateist, Tanrı tanımaz yazarın notu, bir Polonyalının oğludur. Cavit dönmedir ve Musevilere bağlıdır. Talat, Müslüman olmuş bir Bulgar çingenidir. Grubun geçici lider figürlerinden biri olan Ahmet Rıza, yarı Çerkes, yarı Macar'dır. The Rise of Nationality in the Balkans, R.W. Seton Watson, Londra, sayfa 135-136, AK, Zenne Zen, Türk-Arap İlişkileri, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003. Seton Watson aynı konudaki görüşlerini şöyle sürdürürler. İttihatçı hareketin gerçek beyinleri Musevi ya da Sabataycıydı. Müslüman görünen Musevi ya da dönme yazarın notu. Mali yardımlar varsıl dönmelerden, Selanik Musevilerinden ve Viyana, Budapeşte, Berlin ve belki de Paris ve Londra'nın kapitalistlerinden geliyordu. AGE sayfa 82.